Ayrım 3.
İlkel, köleci ve feodal toplum. Zubritski, Mitropolski, Kerov. 1. kaset, 2. yüz. Üretici güçler düzeyinin düşüklüğü, çalışmanın toplumsal niteliği, gene bunlar gibi üretim araçlarının ortaklaşa mülkiyeti karşılık olarak maddi malların üleşilmesinde eşitliliği gerektiriyordu. Toplum üyelerinin ortaklaşa çalışmaları ile elde edilen bütün ürün üyeler arasında eşit olarak üleşiliyordu. Bu düzene karşı herhangi aykırı bir davranış toplumun birçok üyelerinin ölümü demek olacaktı. Çünkü elde edilen ürünler ancak yaşamsal gereksinmeleri karşılamaya yetiyordu. Topluluk üyelerinin hepsi üretime eşit bir unvanla katılıyordu ve hepsi gerek aletlerin gerek emek ürünlerinin ortaklaşa sahibiydiler. Bu durum ilkel toplulukta üyeler arasında koşullar ve servet bakımından herhangi bir eşitsizlik olmayışını ve toplumun toplumsal gruplara bölünmemiş oluşunu sağlıyordu. İlkel topluluk sınıfsız ve insanın insan tarafından sömürüsünün bulunmadığı bir toplumdu. İlkel komünizm ile komünist toplum arasındaki temel ayrım. Bazen ilkel topluluk karşılıklı olarak ilkel komünist toplum ve bu toplumun bağrında yürürlükte olan üretim ilişkileri ise ilkel komünizm olarak adlandırılır. Ama bu adlandırma ilkel topluluğu ancak insanın insan tarafından sömürülmesini, sınıflara bölünmeyi, özel mülkiyeti ve bir eşitsizliği tanımadığı ölçüde uygun düşer. O zaman insanlar kadar üretici güçlerin gelişme düzeyinin de çok ilkel oluşu ve insanın emek üretkenliğinin çok düşük oluşu bu ilkel komünizmi zorunlu kılıyordu. İnsanlar doğa güçleri karşısında güçsüzdü ve hemen hemen yazgıları tümüyle bu doğa güçlerine bağlıydı. Elde edilen maddi mallar ancak o da her zaman değil toplumun yaşamını sürdürebilmesini ve üyelerin soyunu sürdürmesini sağlamaya yetiyordu. Bu bakımdan komünist toplum bu ilkel topluluğa taban tabana karşıttır. Komünizm sınıfların bulunmadığı, üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayanan ve herkesten yeteneğine göre herkese gereksinmesi kadar ilkesinin gerçekleşebileceği bir toplum düzenidir. Anaerkillik. Üretici güçlerin gelişmesi cinsiyete göre iş bölümü doğurmuştu. Yeni üretim aletlerinin yapılışı ile artık topluluğun yaşamını sürdürmek için yaptığı bütün ortak girişimlere, avlanmaya, bitkilerin toplanmasına, en gerekli eşyaların yapımına bütün üyelerin katılmasını zorunlu kılmıyordu. Şimdi artık klanın bir bölümü belirli ürünleri herkese yetecek ölçüde sağlayabiliyor, toplumsal bakımdan yararlı etkinlikleri gösterebilmeleri amacıyla öteki bölümü serbest bırakabiliyordu. Böylece üretici güçlerdeki ilerleme bir ölçüde üretkenliği arttırmıştı ki toplum daha şimdiden kendisine gerekli olan maddi malların sağlanması için çalışmalarını bölebiliyordu. Kadınlar giysiler ve işlerinde kullanılan avadanlıklar yaparken yenilebilir bitkileri devşirir ve yetiştirirken ekip biçer, yiyecekler hazırlar ve benzeri işleri görürken erkekler yalnız avla uğraşıyorlardı. Kadınların ev işleriyle ilgili etkinlikleri bir dereceye dek güvenlik ve düzenli bir geçim kaynağı sunuyordu. Oysa erkekler tarafından yürütülen avlanma işleri her zaman rastlantıya bağlı kalıyor ve düzenli bir beslenmeyi güven altına alamıyordu. Bu, kadının ekonomik yaşamda daha etkin bir rol oynamasını ve klanın yönetimini üzerine almasını doğurdu. Bir düzenin kurulmasında önemli payı olan bir başka etken de kadının barınakta ya da bunun yakınlarında çalışıyor olmasıydı. Böylece kadın ortak barınağın sahibi görevini sürekli olarak yerine getiriyordu. Yürürlükte olan ve yalnız çocuğun anasının kesinlikle bilinmesine olanak sağlayan grup evlenmesi, ana kadının topluluk içindeki rolünü arttırıyordu. Kadın klanın atası sayılıyordu. Kadın ortak barınağın efendisi, hepsi birbirine anadan akraba olan bütün klan üyelerinin çevresindeki dolandıkları çekim merkeziydi. Her şey ana kadının toplumsal rolünü artırdı ve onun saygınlığını yükseltti. Ana kadını toplulukta artık yönetici rolü oynuyordu. Bunun içindir ki bu toplumsal örgütlenme biçimi anaerkil gens ve bunun karşılığı olan düzen de anaerkil düzel adını aldı. 4. Bölüm İlkel topluluğun en yüksek aşaması. 1. İlkel topluluğun açılıp genişlemesi çağında üretici güçler. yeni iş avadanlıklarının bulunuşu. İsa'dan önce 14 ile 13 bin yıllar üretici güçlerde bir ilerleme atılımının damgalarını taşır. Taştan avadanlıklar yetkinleşti. İnsanlar saldırmalar, baltalar, mızrak uçları, nispeten hafif ve kullanışlı oklar yapmak üzere taşı delmeyi ve cilalamayı öğrendiler. Avadanlık ve aletlerin üretiminde çeşitli maddeleri birbiriyle birlikte kullanmaya, özellikle ağaçtan ve kemikten alet saplarına çakmak taşından yapılma keskin ve dayanıklı baş ve ağızlar, lamlar takmaya başlıyorlar. Bu şekilde taştan savaş baltaları, bıçaklar, kamalar, sivriltilmiş keskin taş uçlu ve hafif ağaç saplı mızrak ve oklar gibi çeşitli silahlara sahip oluyorlar. O çağın en büyük buluşu ok ile yay oldu. Tarih öncesi insanların elinde ok ile yay güçlü ve uzun menzilli bir silah oluşturuyordu. Artık insan avını ya da düşmanını onlardan uzak bir mesafede durarak vurabiliyor. Eğer ilk atışı hedefe ulaşmazsa yalnızca ikinci bir ok atmak zahmetine katlanıyordu. Yayın bulunuşu insanın doğa güçlerine karşı savaşımını önemli bir şekilde kolaylaştırdı. Toplumsal etkinliklerde avın önemi birdenbire arttı. Yayın ortaya çıkışı insanlara yaşamak için her şeyi, yemek için et, giysi için hayvan postu, deri, silah ve aletler için ham madde, boynuz ve kemik sağlıyordu. Kemikten olta iğneleri, zıpkınlar ve ilk kaba taslak ağlar gibi yeni buluşlardan yararlanılan balık avcılığının önemi de aynı ölçüde arttı. Yeni aletlerin kullanılması emek üretkenliğini hissedilir ölçüde artırdı. Artık insan her seferinde ilk ağızda tüketimi için kendisine gerekli olandan biraz daha fazlasını üretmeye başlıyor. Avcılık ya da balıkçılık işi uygun bittiği zaman ganimetinin bir kısmını kötü günlerini düşünerek bir kenara koyabiliyor. Toprak çömleğin ve ağaç küpün bulunuşu besinlerin daha uzun zaman saklanması ve pişirilmesi olanağını sağlıyordu. Besinlerin pişirilmesi onları organizma tarafından daha kolay özümlenebilir hale getiriyor ve insanlığın besin kaynaklarını önemli bir şekilde genişletiyordu. Bütün bunların yardımıyla insanlar aynı barınakta daha uzun zaman kalabiliyorlardı. Onun için ağaçtan geçici olmayan konutlar, evler yapmaya başladılar. İnsanlık yavaş yavaş yerleşik yaşama geçmek üzere göçebe yaşamını terk ediyordu. Bitki yetiştirilmesi. Emek üretkenliğinin artması insanın kendisini daha uzun zaman ve daha sürekli çaba istemeyen uğraşlara, yani tarıma ve hayvan yetiştirmeye vermesini sağladı. Bu ancak emek üretkenliğinin insanın evcilleştirdiği hayvanların ya da ektiği bitkilerin büyümesini beklerken başka etkinliklerinin ürünleri sayesinde ve birikmiş yedekleriyle yaşamını sürdürebilmesini sağlayacak ölçüde gelişmesi halinde olanaklı olur. Ama zamanla üretimin gelişmesi coğrafi ortam değişikliklerine uyarak çeşitli yollar izler. En eski zamanlardan beri özellikle bitkilerin büyümesine elverişli bölgelerde yaşayan bazı kabileler daha çok bitki toplamakla uğraşıyorlardı. Sonra yavaş yavaş bitki toplamaktan bitki ekimine geçtiler. En iyi bitkilerin tohumlarını seçip ayırarak, ektikleri toprağı kabartıp yumuşatarak ve bazı durumlarda çaprazlamaya başvurarak bitki türlerini geliştirmeyi başarıyorlardı. Bitki toplamaktan ilkel de olsa bitki yetiştirilmesine geçiş ancak toprağın işlenmesi için özel olarak uyarlanmış aletler, ucu inceltilmiş ve ateşte sertleştirilmiş sopa ve çapalar ve aynı zamanda uzun yılların bitki toplama deneyimi sayesinde olmuştur. Toprağın işlenmesi, kadınlar öteki bitki türlerinin saldırısına başarıyla karşı koyan darıyı ekmeye başladıkları zaman kendini gösterdi. İlk yetiştirilen bitkiler arasında arpa, çavdar, has buğday da yer alıyordu. İnsanlar kabartılıp yumuşatılmış topraklar üzerinde bitkilerin daha iyi geliştiklerine dikkat ederek toprağı özenle işlemeye başladılar. Önce ucu sivriltilmiş basit sopalarla, sonra özel bir aletle, uzun bir sap ile ucundaki keskin bir taş kopuntusundan oluşturulan çapayla çalıştılar. Ürünü biçmek için ağaç saplı çakmak taşından çok keskin ağızlı ortaklar kullanılıyordu. Daha sonra özellikle Mezopotamya'da, İran'da, Orta Asya'nın güneyinde, Sovyet toprakları üzerinde, Dinyester, Güney Bug, Dinyeper havzasında bitki yetiştirilmesi kabilelerin çoğunun başlıca geçim aracı haline geldi. İlkel topluluk döneminde daha o zaman insan bugün bilinen tarım bitkilerinin hemen hemen hepsinden yararlanıyordu. En eski zamanlardan beri bitki toplamakta olan Amerika Hintlileri tarım ekonomisine geçtikten sonra mısır ve patates tarımı gibi çok büyük önemi olan tarımları yarattılar. Bitki yetiştirilmesine geçiş insanların doğaya olan bağımlılığını azalttı. Çünkü emek üretkenliğinin daha yüksek oluşu yiyecek yedekleri oluşturulmasına olanak sağlıyordu. Tarımın ortaya çıkışı ile insanın eylem alanı oldukça genişledi. İnsan yeni alışkanlıklar kazanıyor, deneyimini zenginleştiriyor, doğa yasalarını daha iyi tanımayı öğreniyor ve o zamana kadar bilinmeyen yeni aletler buluyor. Hayvan yetiştirme. Hemen hemen tarımın ilkel biçimleriyle birlikte hayvan yetiştirme de gelişmeye başladı. Bu yeni etkinlik kökenini hayvanları çevresi kapalı bir yere doğru sürmekten ibaret olan bir sürek avı yönteminin gelişmesinden alır. Bu şekilde yakalanan hayvanlar hemen öldürülmüyor ama et için hazır yedik olarak saklanıyordu. Başlangıçta hayvanlar ancak kısa bir süre saklanıyordu ama daha sonra ağıla kapama süresi hayvanların tutsaklık halinde de çoğalmaya başlamalarına değin uzatıldı. Hayvan yetiştirme insanlığın evriminde büyük bir rol oynadı. Çünkü av için pek elverişli olmayan mevsimlerde de et elde etme olanağı sağlıyordu. Asya, Afrika ve Avrupa'nın ilk çobanları hayvanlarını yalnız et, süt, post ve yün kaynağından ibaret görüyorlardı. İnsan tarafından evcilleştirilen ilk hayvan köpek oldu. İsa'nın ölümü 6 ile 5000 yıllarda inekler, koyunlar, keçiler ve domuzlar evcilleştirilmişti. Bu çağda Mısır'da, Ön Asya'da ve Orta Asya'da, Hindistan'da, Çin'de ve Avrupa'da evcil hayvanlar yetiştiriliyordu. Daha sonra ren geyiği ve Amerika'da lama evcilleştirildi. Derece derece tarıma ve hayvan yetiştiriciliğine geçen kabileler yanında tek uğraşları avcılık ve bitki devşirme olan başka kabileler de vardı. Bunlar yaşamın özellikle çok çetin olduğu en kısır ülkelerde, yani Kuzey Amerika'nın büyük kısmında, Hindistan'ın güney bölgelerinde, Afrika'da, Çin, Hind'inde ve bunun gibi yaşıyordu. Bütün bu elverişsiz doğa koşullarına karşın üretici güçler ilerlemekten geri kalmadı. Yaylar, oklar, Avustralya'da atış silahı olarak kullanılan boomerang değneği geliştirildi. Av için her çeşit mekanik tuzaklar bulunuyor. Hayvan postlarının boynuz ve kemiklerin işlenmesinde geliştirilmiş yöntemler ortaya konuyordu. İnsanlar birçok yararlı bitkileri tanımayı öğrenmişlerdi ve bunları gerek besleyici nitelikleri gerek tıbbi özellikleri için topluyorlardı. Bazı bitkilerin liflerinden iplik ve ip örüyorlar, bunlardan da ağlar, kaba kumaşlar, torbalar yapıyorlardı. Avcı kabileleri ve bitki toplayan kabileler büyük ölçüde daima doğa güçlerinin oyunları karşısında güçsüz kalıyorlardı. Ama onlar da kendi yeni aletlerinden, deneyimlerinden ve çalışma alışkanlıklarından yavaş yavaş yararlandıkları gibi komşu kabilelerin deneyim, teknik ve buluşlarından da yararlanarak daha ilerlemiş ekonomi biçimlerine geçiyorlardı. 2. İlkel topluluğun en yüksek aşamasında üretim ilişkileri. Toplumda ekonomik bağların ve üretim bağlarının güçlenmesi. Üretimdeki değişiklikler insanların ortaklaşa örgütlenmelerinde dönüşümler oluşturdu. İnsanların derece derece yerleşik yaşama geçişleri yalnızca kan akrabalığına dayanan geleneksel bağları sıklaştırmakla kalmadı, daha yeni bağlar da yarattı. Üretim ve ekonomik ilişkiler arttı. Komşu klanlar kendilerini yabanıl hayvanlardan daha iyi sakınmak ve besin yedeklerini ve barınaklarını yabancıların talanından korumak için birbirleriyle birleşmeye başladı. Klanlar arasında gittikçe güçlenen bu bağlar kabilelerin, yani birçok klanı bir araya toplanan toplulukların oluşması sonucunu doğurdu. Kabile bağlarının sağlamlaşması ile kabile mülkiyeti ortaya çıktı. Böylece kabilenin oturduğu topraklar ve bu alanın kapsadığı zenginlikler, av alanları, balıkçılık bölgeleri bütün kabilenin malı sayılıyordu. Kabile toprakları akarsular, ormanlar, dağ ya da tepe zincirleri gibi doğal sınırlarda birbirinden ayrılıyordu. Klanların ve kabilelerin toplaşmaları yeni tekniklerin yayılmasına büyük ölçüde katkıda bulunuyorlardı. Kabile birliğinin ortaya çıkışı ile kabile dilleri ve kabile uygarlıkları güçlenmeye başladı. Daha geniş bir toplumsal örgütlenme biçimi olmakla birlikte kabile, kendi içindeki kan akrabalığına dayanan gençler halinde bölünmeleri hala koruyordu. Her klan kendi iç sorunlarında büyük bir bağımsızlığa sahipti. Avlandıkları alanların ve bunun gibi mülkiyetini koruyordu. Böylece daha geniş bir birliğin, yani kabilelerin doğuşu, ortak mülkiyeti genişletmekten başka bir şey yapmadı. Aletlerin ve üretim araçlarının ortak mülkiyeti, üretici güçlerin mevcut gelişme düzeyine uygun düşüyordu. İlkel tarım ve hayvancılık bir başka mülkiyet biçimi için sağlam temeller oluşturulması olanağını henüz sağlamıyordu. Çünkü toprağın, ocağın ilkel üretim araçları, ağaç kesmek için taş balta, ağaçtan çapa, ucu ateşte sertleştirilmiş kazma sopa ile işlenmesi ve çifte çevrili yerlerde hayvancılık, bütün toplum üyelerinin çabalarının birleştirilmesini gerektiriyordu. Buna karşılık ortak çalışmada başlıca üretim araçları, ekilebilen topraklar, av alanları, barınaklar, tekneler ve bunun gibi üzerinde ortak mülkiyetin devamını zorunlu kılıyordu. Ev ekonomisi toplumsal özelliğini aynı şekilde koruyordu. Bazı evlerde yüzlerce kişi olmak üzere daima ortak barınakta oturuluyordu. Ama insanlar arasındaki boy, güç ve bunun gibi bireysel farklılıklar yüzünden bazı iş avadanlıkları zorunlu olarak bazı kişilerin kişisel kullanımları için ayrıldı. Bununla birlikte başlıca üretim araçları daima topluluğun ortak mülkiyeti olarak kalıyordu. Klan ve kabilenin yönetim sistemi. Klanın ya da kabilenin bütün işleri topluluğun bütün üyeleri tarafından seçilen şefler ya da şefler meclisleri tarafından düzenleniyordu. Bu şeflerin saygınlığı yalnızca deneyim, avda beceriklilik, savaşçı cesaret, bilgi gibi bireysel niteliklerinden ileri geliyordu. Güç ve yetkileri babadan kalma değildi. Yalnızca üyelerin oyuna dayanıyordu. Her an görevlerinden alınabilirlerdi. Servet bakımından kabilenin öteki üyeleriyle hiçbir farkları yoktu. Şu halde görülüyor ki ilkel topluluk düzeninde devlet işleyişini yakından ya da uzaktan anımsatan kurumlar yoktu ve topluluğun yönetimi klan demokrasi ilkesine göre, yani topluluğun, klan ya da kabilenin bütün üyelerinin kamu işlerinin yürütülmesine eşit olarak katılması ilkesine göre gerçekleştirilmekteydi. Bu toplumsal örgütlenme biçimi esas olarak mevcut üretim ilişkilerine uygun düşüyordu. Sanatın başlaması. Düşüncenin ilerlemesiyle beynin, insanın gözü önünde bulunmasalar bile nesnelerin ve görüngülerin betimlemesini yapabilme yetisi yetkinleşiyordu. İnsanların kendilerini çevreleyen dünyadan edindikleri algıları, duyuları, gerçek imgeler biçiminde anlatma yolundaki ilk denemelerini beynin bu yetisiyle açıklamak gerekir. Daha Neandertal çağından beri insanlar çizgiler ve oymalarla, çiziklerle, ancak dış çizgileriyle nesnelerin benzerlerini yapmayı denediler. Ama bu işin üstesinden gelebilmek için beyinleri henüz pek az gelişmişti. Elleri de yeteri kadar becerikli değildi. Bu özellikle ellerinin altında bulunan kaba taslak aletlerle daha da güçtü. Plastik yöntemlerle kendilerini kuşatan dünyadaki nesnelerin benzerlerini yaratabilmeleri için çalışmanın insanların örgenlerini, özellikle yüksek bir yetkinlik derecesine ulaşan ellerini inceltmesini ve avadanlıkların çok iyi iyileşmesini beklemek gerekir. Bazı kaya ve taşların girintili çıkıntılı kenar çizgileri tarih öncesi sanatçılara hayvanların silüetlerini anımsatıyordu ve bunları yontarak ve boyayarak bu benzerliği daha da güçlendirmeye çalışıyorlardı. Daha sonra insan silüetleri, hatta mağara duvarlarına, kayaların yüzeylerine, yaşamlarındaki bütün bu oluntuyu da episode anlatan kompozisyonlar çizmeye başlıyorlar. Bazen de bu şematik desenleri madeni renklerle canlandırıyorlardı. Bu kompozisyonlar yabanıl hayvanları, av sahnelerini, kısaca insanın yaşamında karşılaştığı ve belleğinde kalan her şeyi çok gerçekçi bir biçimde betimliyordu. Yapıtların konusu gibi biçimleri de toplumsal yaşam tarafından koşullandırılıyordu. Bir başka deyişle tablolar doğal çevrenin insan tarafından ne ölçüde kavranıldığını yansıtıyordu. Demek ki sanat böylece başlangıcından beri çevredeki sahnelerin ve nesnelerin özel bir biçimde benzerinin yapılmasından başka bir şey olmadı. İlkel topluluk düzeni tam açılıp gelişme çağındayken insan nesnelerin ve doğa olaylarının ve bunun gibi dış özelliklerini az çok doğru bir biçimde betimlemek yeteneğine ulaşmıştı. Ama onun bilgilerinin hepsi yüzeyseldi. Henüz nesnelerin ve görüngelerin derin anlamını, birbirleriyle bağlantılarını, karşılıklı etkilerini anlayamıyordu.